Ayrım 8.
Uluslararası konularda son derece esnek. Batı Avrupa'nın açıkça Amerika'ya ya da Rusya'ya karşı olmadan önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor. Ayrıca komünistlerin hükümete girmiş olmaları, bütünüyle devletin yönetimde olduğu kadar ülkenin atmosferine de yenilikler getirecek, yöntemlerinin değişmesine olduğu kadar amaçlarının da genişlemesine hizmet edecekmiş. Bu düzeyde söyledikleri, propagandaları İtalyan halkını etkilemiş, genel olarak aklına yatmış ki seçimlerden şu bildiğiniz büyük başarıyla çıktılar. Umulur ki özellikle Batı Avrupa Komünist Hareketi üzerinde bu başarının derinlemesine etkileri olsun. İtalyanlara yöneltilen en önemli eleştiri, Hristiyan demokrat hükümete katılmalarının onları önemsiz bir ortak rolüne mahkum edeceği, hiçbir ciddi dönüşümü sağlayamayacakları doğrultusundadır. Onlarsa bunu şöyle cevaplıyorlar sanırım. Katolikler ülkeyi 30 yıldır yönetiyor. Devletle handise özdeşleşmiş durumdadırlar. Bizim yönetime katılmamız önce bunu değiştirecektir. Arkasından katkımız yeni bir yönetim biçiminin temellerini atmak, sosyalistlerin, katoliklerin de yardımıyla toplumu değiştirmek yolunda olacaktır. Çok önemli yeniliklerden birisi, sosyalizme geçiş döneminde kesinlikle çoğulculuğa, yani çok partililiğe inanmaları, böylelikle kesin bir özgürcülük özelliği göstermeleri. Bir başkası da aynı toplumda sendikaların tek konfederasyon halinde değil, uyuşmazlık çıkarıcı niteliğini koruyacak çeşitli örgütler halinde çalışmalarını benimsemeleri. Bu yüzdendir ki Portekiz'de Junta'nın sendikaları birleştirmesini basbayağı kınadılar. İtalyan komünistlerinin çok değişik oldukları besbelli. Başarılarını Kissinger sevmedi elbet. O Kissinger ki Allende'yi ve Şili deneyini sırf İtalya'ya örnek olmasın diye duman etmişti. Gözünü kırpmadan da komünistlerin iktidara çıkmaları gerçekleştiği takdirde özellikle İtalya'da CIA'nın oynayacağı rol var demişti. Ama sevmeyen o mu? Moskova'daki diktacı bürokratların bu başarıyı kazananları da sevdiğini mi sanırsınız? Ben hiç sanmıyorum. Kaç gün oluyor? Şöyle bir 15-20 gün var mı? Hani canım bir yazı yazmıştım da Portekiz'deki olup bitenlerin sosyalist ve komünist partileri nasıl böldüğüne ilişmiştim. Hayrettir, basbayağı yankıları oldu bunun. Önce isterseniz en karakteristik ikisini aktarayım, sonra asıl diyeceğime geliriz. Tepkinin birisini bir arkadaştan dinledim. Yazıda anlatılanları sosyalist hareket içindeki önemlice bir yiğide aktarıyor. O yiğit başından sonuna olayı dinledikten sonra kestirip atıyor. Boş versene sen, olur mu öyle şey? Tepkinin ikincisi bir mektup. Yazan İbrahim Hasırcı. Gönderdiği yer Maraş. Söyledikleri özet olarak şu. Siz bu yazdıklarınızı besbelli yabancı dergilerden okuyorsunuz. O dergilerden çevirip bize duyuruyorsunuz. Bu dergiler herhalde Türkiye'de başka aydınlara da geliyor. Onlar da okuyorlar. Acaba yabancı dil bilmeyen toplumculara dış dünyada bu olup bitenleri niye yansıtmıyorlar? Farkındasınız değil mi? Gerçekten ikinci tepki birinci tepkinin nedenini pek güzel açıklıyor. Türkiye'de bunca sol yayına, bunca sol dergiye rağmen soldakiler yeterince aydınlatılmış değillerdir. Bir kere dünyada nelerin olup nelerin geçtiğini yeterince bilmezler. İkincisi bilmediklerinden yanlış yargılara varabilirler. Bunun tipik örneği ya bağnazlıktan ya yetersizlikten Portekiz konusundaki gelişmeleri izlememiş olan arkadaşın olmaz böyle şey deyip kestirip atması. Oysa asıl olmayacak şey nedir bilir misiniz? Bir toplumcunun herhangi bir konuda olmaz böyle şey diye kestirip atmasıdır bir. Kendi siyasal tutumuna denk düşmüyor diye dünyadaki gelişmeleri ülkesindeki toplumculara aktarmamasıdır iki. Gelelim asıl konuşacağımıza. İtalyan seçimlerinde tarihsel uzlaşma sloganıyla komünistlerin çok büyük bir başarıya ulaşması, Batı Avrupa solunda derin çalkantılara neden oluyor. Daha önce Portekiz olayları nedeniyle İtalyan partisinin tutumunu benimsemiş olduğuna işaret ettiğim İspanyol Komünist Partisi lideri Santiago Carillo, İtalyan seçimlerinden sonra verdiği bir demeçte İtalyanların örnek sayılması gerektiğini açıkladı. Ne dersiniz? Olur mu böyle şey yoksa olmaz mı? Carillo'ya göre de Avrupa'da sosyalizme demokratik yoldan geçmek pek hala olası. Hatta yalnız işçi sınıfının değil diyor. Halkın olabildiği kadar geniş bir kısmının desteğiyle olmalı bu iş. Yoksa 1917'de Rusya'da olduğu gibi değil. Acaba ne dersiniz? Olur mu böyle şey? Der mi bu adam bunu? Ya şu sözlerine ne buyurulur Carillo'nun? Burjuvazi, toplum üzerindeki egemenliğini çokluk diktaya başvurmadan demokratik usuller ve yollarla sürdürmenin çaresini bulabiliyor. İşçi sınıfı aynı şeyi yapabilecek yetenekte değil midir ki ille zora başvuracak olsun? Şu satırlar kelimesi kelimesine onun. Solun tarihsel görevini yerine getirmesi için diktatörlüğe ihtiyacı olacağını sanmıyorum. İtalyan arkadaşlarımızın göz kamaştıran zaferleri bu düşüncemi doğruluyor. Carillo, besbelli bizim olmaz böyle şeyci delikanlının tüylerini diken diken edecek türden bir militan. Baksanıza arkasından ne demiş. Buna İtalya'daki partinin içinde çeşitli fikir akımları olduğunu söylemişler. İspanyolların da böyle bir şeye taraftar olup olmadığını öğrenmek istemişler. Büyük bir rahatlıkla diyor ki, tamam, Biz de öyle düşünüyoruz. Yekpare fikirli partiden yana değiliz. Partinin içinde çeşitli fikirler kaynaşmalı, tartışılmalıdır. Seçim düzeyinde olduğu kadar kültür düzeyinde de yararlı bir şeydir bu. Ayrıca toplumun çeşitli ilerici katmanlarıyla da ilişkiyi kolaylaştırır. Geldik nihayet Dubček'in mektubuna. İyi kötü bizim basına da yansımıştı sanırım. Eski Çek Başbakanı Dubček'in, güler yüzlü komünizm yandaşı, ülkesinde Rus müdahalesine karşı bu yüzden başbakanlıktan kovulmuş olan adam. Bir mektup gönderip komünist partilerinden durumun yeniden ele alınmasını istediğini. Meğerse basbayağı önemli bir sorunmuş bu. Dubček gerçekten Doğu Alman ve İtalyan partilerine başvurarak yapılacak olan komünist partileri toplantısında Çekoslovak sorununun tartışılmasını istemiş. Oysa biliyorsunuz Aziz Nesin'e göre bile yok böyle bir sorun. Dubček ülkesinde kapitalizmi kurmak istemişmiş. Ruslar da müsaade etmemişler. Hepsi o kadar. Gel gör ki İspanyol Komünist Partisi lideri Santiago Carillo hiç de böyle düşünmüyor. Sözlerini aynen çevirmeye çalışıyorum. Ajans haberlerine göre Dubček arkadaş bu konuda Çekoslovak konusu İtalyan ve Doğu Alman arkadaşlara bir mektup göndermiş. Konferansı İtalyan Partisi düzenlemek görevini üstlendiğine göre bu girişim bana çok doğru görünüyor. Konferansta Dubček arkadaşın Prag'da kendi görüşünü özgürce açıklayabilmesi hakkını savunacağız. Kişisel olarak kendi bakımımdan şunu ekleyebilirim ki Dubček arkadaş gibi adamlar Çekoslovakya'da sosyalizmin geleceği yönünden en sağlam güvenceyi oluşturmaktadırlar. Hadi bakalım o delikanlı versin cevabı. Olur mu böyle şey yoksa olmaz mı? Olmaya ki Santiago Carillo'ya reformist filan demeye. Zira demişler herif tersleniyor. 55 yıllık tarihi olan partisi 3 yıl dışında hep gizlideymiş. Bu adam da kavgasını Franco faşizmine karşı kellesini ortaya koyarak sürdürmüş. Şaka bir yana, Türkiye'de toplumcuların dünyada toplumcular arasında geçen olayları bütün açıklığıyla öğrenebildikleri kuşku götürür. Oysa hep bilindiği gibi değerlendirmenin gerçek temeli haber almadır. Bir şeyi ayrıntılarıyla bileceksiniz ki doğru değerlendirebilirsiniz. Bu konuda fikrimce toplumcu gazete ve dergileri olduğu kadar yazarlara da büyük sorumluluklar düşüyor. Bir de şu adamı dinleyin. Lütfen şu satırlara bir göz atar mısınız? Yıllardan beri özellikle Latin Avrupa'da kapitalist sistem temelinden farklı bir toplum düzeni özlemi içinde olan coşkun bir hareketle derinlemesine sarsılmaktadır. Bu hareket fabrikalarda, okullarda, iş aleminde kısacası Gramsci'nin sivil toplum dediği çevrenin toplumda kendisini gösteriyor. Ne var ki üretim, tüketim, düşünmek ve düşündürmek alanlarında kapitalist sistemi aşmak isteyen bu hareket etkili ve birleşik bir perspektif içinde bir türlü toparlanamamaktadır. Hareket özellikle hala düzeltilmiş ya da devletleştirilmiş bir kapitalizm ufkunu aşamayan ikinci ve üçüncü enternasyonele bağlı solcu partilerin özlemlerini gerçekleştiremeyeceğine, gerçek sosyalizme götüremeyeceğine inanıyor. Peki bu çelişkiler nasıl aşılacaktır? Ayrıca daha acıklı olarak şu da var. Herkese iktidar ve özgürlük olanağı sağlayacak bir sosyalizm isterken pekala uygulamada görüldüğü gibi emekçilere bunların ne birini ne öbürünü veren rejimler de doğabiliyor. Böyle bir risk var. Yalnız böyle bir risk var demek başka şeydir. Bunun kaçınılmaz bir kader olduğunu söylemek başka bir şey. Zira kader dedim mi sosyalizmden vazgeçiyorsun demektir ki haksızlıktır bu. Çünkü söz konusu riskler ne Marksist kuramdan gelmektedir ne de yöneticiler ya da halk üzerindeki etkisinden. Bana kalırsa daha çok başarıya ulaşmış ilk devrimleri çevrelemiş dramatik koşullar yüzünden işçi hareketinin aslında mükemmel bir şekilde burjuva sayılabilecek bazı baskı yöntemlerini tıpkı bunun gibi ondan daha az burjuva olmayan kademeli bir gelişme, bir ilerleme fikrini benimsemelerinden geliyor. Günümüzde gerek toplumun daha olgunlaşmış olması, gerekse yeniden kaynaklara dönüş sayesinde bu yanlış kuramları ve uygulamaları aşmak olasıdır. Nasıl ilginç sözler değil mi? Bunları bir süredir gazetelerimizde yayınlanır diye beklediğim bir yazıdan aktarıyorum. Yazarı G.S. Karol, Polonyalı bir sosyalist. Yalnız şöyle ilginç bir özellik taşıyor. Sosyalist Polonya'dan kaçmış, sosyalizm sorunları üzerinde uluslararası bir ün sahibi. Çin'den Polonya'ya, Rusya'dan Macaristan'a kadar her konu üzerine yazmıştır. Çeşitli kitapları yayınlanmış, bir sürü dile çevrilmiştir. Bu yazısını ne için yazmış biliyor musunuz? Fransız televizyonunda Polonya asıllı bir film üzerine söylediklerine bir başka Polonya asıllı ve ilerici yazar Marius Clavel takılmış, demiş ki sosyalizmin iyisi olmaz. Hepsi üç aşağı beş yukarı aynı otoriter ve baskıcı rejimlere dönüşmek zorundadırlar filan. K.S. Karol da gördüğünüz gibi hayır diyor. Sonra da Polonya'daki özel durumu şöyle çözümlüyor. İnanılmayacak barbarlıkta bir Alman işgalinden sonra, savaşın sonunda bambaşka bir şey bekleyen halkın hiç de iyi karşılamadığı bu sosyalizm, zorla hızlandırılmış bir endüstrileşmeden her şeyi değiştirmesini ve kendisini halkla barıştırmasını bekliyordu. Bu durumda çok önemli bir kusur olmasına rağmen sosyalist açıdan temeldeki günahı bir azınlık rejimi olmasında değil, en derinlemesine yapısal düzeyde belirli bir emek örgütlenmesini ve insanlar arası ilişkiler sistemini benimsemesindedir. Mülkiyet sistemini değiştirmiş fakat toplumsal ilişkileri korumuştur. Bu özgün toplumsal deneyi yapmadığı için de günümüzün problematiğinin özünü oluşturan yeni gereksinmelerin doğmasına yol açamamıştır. Aradan 30 yıl geçti. Bu sosyalizmin kusurları bugün artık meydandadır. Üstelik Stalinci baskı yöntemleri hafifletildiği halde. Çünkü bu sistemin başlıca özlemi aslında bizim tüketim uygarlığımızı kopya etmek özleminden ibarettir. O kadar ki artık temelinde kapitalist kalmış olan üretim biçimini aşmak sorunlarını çözeceğini iddia bile etmiyor. 1970 Aralık, 1971 Ocak aylarında Polonya işçilerinin baş kaldırmaları bu olgunun üzerine iyice çiğ bir ışık tutmuştur. Bu böyle oldu mu? Demokratik sosyalizm, hatta Kuruşçov tarafından 20. Kongre'de 1956, daha da fazlasıyla 22. Kongre'de Sovyet Komünist Partisi tarafından vaat edilmiş demokratik komünizm vaatlerinin tutulmamış olmasına üzülmek boşunadır. Kuruşçov'un ileri sürdüğü gibi Stalin hiç de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sağlıklı vücudunda hasta bir ruh değildi. Kurumsal ve yönetimsel aynı sistemin bu ülkede sürüp gitmesi de gösteriyor ki hastalık toplumun ta yapısı içindedir. Zenginliklerin birikimi ve dağıtılması mekanizmasındadır. K.S. Karol'un sözlerini nereye mi bağlayacağım? Gazetelerde gördüğümüz bir habere. Onu okuyup bu yazının yorumunu kendi kendinize siz yapacaksınız. Roma Berlinguer yönetimindeki İtalyan Partisi ile Marxist yönetimindeki Fransız Komünist Partisi, İtalya'da Castelli Romani'nin eteklerinde yaptıkları toplantıda Sovyetler Birliği'ne karşı ortak bir cephe kurmayı ve iktidara sosyalist partilerle koalisyon yaparak demokratik yoldan gelmeyi kararlaştırmışlardır. Bu münasebetle bir demeç veren İtalyan Komünist Partisi Genel Sekreteri Berlinguer, işçi hareketine yeni demokratik boyutlar getireceğiz demiştir. Siyasal çevreler iki partinin görüş birliğine varmasını sosyalizmde yeni bir aşama biçiminde değerlendirmektedirler. Dedim ya, yorum sizin. Eski çamlar bardak oldu. Fransız Sosyalist Partisi'nin sosyalist ve komünist diye ikiye ayrılmasına yol açan ünlü Tours Kongresi'nde sosyalistlerin başını çeken Léon Blum, 3. Enternasyonel'i seçen komünistleri eleştirirken en çok iki nokta üzerinde durur. Moskova Enternasyonali'nin temel özgürlükleri güvence altına almadığı ve acımasız bir şef diktatoryasına yol açabileceği. Blum tahminlerinde uzunca bir süre yanıldı sayılmıştır. Şimdilerde yanılmıştı diyene pek rastlanmıyor. Nasıl rastlansın ki sistemlerinin kişiye tapma sistemine dönüştüğünü Rus komünistleri partilerinin 20. kongresinde karara bağlamışlardır. İki Dünya Savaşı arasında sosyalistlerle komünistlerin ayırıcı niteliği biraz da bu özgürlükler konusundaki tutumlarında görülen farklılıktı. Sosyalistler evrimci bir sosyalizmi savunuyor, sosyalist bir düzende demokratik özgürlüklerin işleyeceğini ileri sürüyorlardı. Komünistler ise devrimci bir sosyalizmden yanaydılar. Arkasından hemen bir proletarya diktasının geleceğini açık açık söylüyor, bu diktayı Stalin'in uyguladığı tipten bir dikta olarak tanımlıyorlardı. Başka bir deyişle ekonomik özgürlükleri gerçekleştiren fakat bu arada burjuva özgürlükleri saydığı siyasal özgürlükleri ortadan kaldıran totaliter bir tek parti yönetimi. Epeydir Avrupa sosyalistleri kuramsal düzeyde yeni bir fikir geliştiriyorlar. Sosyalizm geçen yüzyılın sonuyla bu yüzyılın başında iki uygulama göstermiştir ki bunların ikisi de sosyalizmin asıl yapmak istediği değildir. Şöyle ki ya devrimci sosyalistler yani ikinci enternasyonal takımı barış içinde sosyalizm yapacağız diye düzeni değiştirme fikrini terk edip bir güzel evcilleşerek düzeni düzelteceğiz reformculuğuna dönüşüyor, yozlaşıyorlar ya da devrimci sosyalistler düzeni değiştirmek isterken şiddeti devlet terörizmi haline getirip insanların en temel haklarını bile hiçe sayan bir bürokrasi diktasına kayıp gidiyorlar. Oysa sosyalizm ne biridir ne öteki. Sosyalizm üreticilerin üretim üzerindeki denetimini özgürlük içinde sağlayan bir düzendir. Bu da ülkesine göre değişen koşullarda, değişen biçimlerde gerçekleşir. Kuramsal düzeydeki bu tartışmalar alanını o derece geliştirmiştir ki bugün toplumcu partileri eski ölçütlere göre sosyalist ya da komünist diye ayırma olanağı bile kalmamıştır. İtalyan ya da İspanyol komünist partileri adları üstünde komünist oldukları halde bu yeni görüşten yanadırlar. Buna karşılık Fransız, İtalyan ya da İspanyol sosyalist partileri adları sosyalist olduğu halde ikinci enternasyonelin sonunda emperyalizme, işbirlikçiliğe dönüşme sosyal demokratlığını değil bu yeni görüşü savunmaktadırlar. Bu görüşün ulaşmayı amaçladığı toplumsal hedefse ne sosyalist etiketi altındaki bir bürokrasi diktasıdır ne de sosyal demokrasi etiketi altında gizli kapitalist egemenliği. Amaç üreticilerin üretimi dolaysız denetledikleri özgürlükçü bir sosyalist demokrasidir. Şu günlerde yine Rusların Dünya Komünist Partilerini bir araya toplamak, Helsinki konferansı kararlarını onaylatmak istediği tartışılıyor ya, hemen bütün Avrupa basınında anlaşabilirler de anlaşamazlardır lakırdısı ortaya çıktı. Geçen gün bizim gazetelerin birinde de buna benzer bir haberler gözüme ilişti. Aslında tartışma gizliden gizliye alevlendirilen Portekiz'deki durum. Avrupa'daki her sosyalist ya da komünist parti Portekiz'de Suarez'i ya da Cunhal'i tutuyor. Bu iki liderin temsil ettikleri fikirler ve ülkeler birbirine karşıt göründüğünden çatışma büyüyor. Kim bilir belki de bu durumu bir kesin sonuca bağlamak amacıyla Pravda sonradan ortalığı karman çorman eden yazıyı yayınlamıştır. Yazı da yazı. Hanidir? Pravda böylesine dişlerini göstermemişti. Seçimdir meçimdir bunlar boş ve burjuvaca şeylermiş de. Asıl olan proletarya diktasını kurmakmış da. Bu da gericiliğin direnişini ezmek için kuvvete başvurmakla olurmuş da. Estek köstek. Bu arada güç birliği, cephe vesaire gibi girişimler de bir güzel boyanıyor. Böylelikle Ruslar, İtalyan, hatta sosyalistlerle bir ortak program etrafında güç birliği yapan Fransız komünistlerine gözdağı mı vermek istiyorlar? Herkesin birbirine sorduğu elbette bu. Eskiden olsaydı, eskiden dediğim 25 yıl önce, Pravda'nın bu yazısından sonra ortada ne Marşais kalırdı ne Berlinguer. İkisi de çarçabuk hain, ajan ve provokatör ilan edilir, önce yerlerinden alınır, sonunda partiden de atılırdı. Şimdi öyle mi oldu acaba? Dünyada bu arada sosyalizmin içinde de ne çok şeylerin değiştiğine bu olay ilginç bir örnek sayılabilir. Fransız Komünist Partisi ki Portekiz'de Cunhal'den yana olduğunu yazıp duruyoruz, Pravda'nın dediklerinden hiç hoşlanmadığını hemen belli etti. Partinin birinci sekreteri Marşi Pravda'nın yazısını abartmamak gerektiğini söyleyerek takır takır şunları açıkladı. Bu fırsattan yararlanarak şunu da bir kere daha belirteyim ki Fransız Komünist Partisi'nin stratejisi Moskova'da değil Paris'te belirlenir. Stratejimiz ortak program çevresinde bütün solun birleşmesini öngörmektedir. Bunu değiştirmemiz de söz konusu değildir. Doğrusu bu kadarı bile eskiden kimsenin hafsalasının almayacağı bir şeydi ya, şu söyleyeceklerime ne buyurulur? Fransa, Nouvelle dergisinin adını duymuşsunuzdur belki. Fransız Komünist Partisi'nin militanları için çıkardığı son derece ciddi haftalık bir dergidir. Meraklısı elbette Jean Ellenstein adını da duymuştur. Bu da o partinin çok ünlü bir tarihçisi ve kuramcısı. İşte bu Jean Ellenstein, bu Frans Nouvelle'in son sayılarından birinde Lenin'in bütün eserlerini kutsal yazılarmış gibi okumak gerektiğini belirtmekte şöyle demektedir. Bence önemli olan Marksizmin sözü değil özüdür, esprisidir. Ya şu sözlerine ne diyeceksiniz? Stalin olayının doğuşunu ve gelişmesinin nedenini sosyalist demokrasinin yeterince gelişmemiş olmasında aramak gerekir. Genellikle siyasal demokrasiyi burjuvazi egemenliğine bağlamaya, burjuva özgürlükleri dediğimiz özgürlükleri sosyalizmin getireceği gerçek özgürlüklere karşı saymaya alışmışızdır ama ben asıl bu sorunlara bu biçimde yaklaşmanın doğru olup olmadığını kendi kendime soruyorum. Peki ya şunlar? Elbette insanın insan tarafından sömürüsü insan özgürlüklerine en büyük saldırıdır. Ne var ki bu ne siyasal demokrasinin paha biçilmez değerini azaltır ne de temel özgürlüklerin. Doğrusu ya bu özgürlüklerin hiç de burjuva bir yanı yoktur. Onları bu aşağılayıcı etiketi üstlerine yapıştırarak tarihin bir çekmecesine koyup kapatırsak çok büyük bir yanlış yapmış oluruz. Evet, Franz Nobel'de Einstein yazıyor bunları. Batı Avrupa'daki komünist partilerin en Sovyet taraflısı olan Fransız Komünist Partisi'nin en yetkili siyasal ve kuramsal sözcülerinin Pravda'ya cevabı bu. 4. Endüstrileşmenin alışılmış biçimi kırılamazsa. Haddim olmayarak. Hadi biraz yukarıdan konuşalım. 20. yüzyıl toplumları için çağdaş uygarlık düzeyi dediğimiz nedir? Ekonomik ve toplumsal yönden bolluk ve tüketim toplumu, töresel yönden de hoşgörü toplumu olmak değil mi? Bu iki zırıltının altında ise endüstrileşme yatıyor. Endüstrileşme kendiliğinden olan bir şey mi? Yo, her şeyden önce kaynak gerekli bunun için. Fabrikaları gerçekleştirebilmeye yarayacak yatırım olanakları, para. Yatırıma ne kadar çok para ayırabiliyorsan o kadar büyük hızla sanayileşiyorsun. İyi ama bu para nereden gelecek? Bu kaynak nasıl biriktirilecek? Çağdaş geri kalmış toplumların büyük sorunu bu. Geçen yüzyılın son çeyreğinden başlayarak endüstrileşen batılı kapitalist ülkeler için nispeten kolay olmuş. Bir kere kapitalizm vahşi çağını yaşıyor henüz. İşçi sınıfı tehdidi yok. Bu bakımdan işçileri inanılmaz bir yırtıcılıkla sömürüp yatırım olanakları yaratmışlar. Köylüler aynı akıbetten kurtulamamış. Daha güzeli sömürgelerin yağması. Yeni ele geçirdikleri toprakları öyle yağma ediyorlar ki batılı metropollere altın akıyor. Yalnız altın mı? Sanayi ve tarımda handi ise bedavaya kullanabileceğin iş gücü de. Onun için batının endüstrileşmesi, yani çağdaş uygarlık düzeyine varması o kadar da zahmetli olmuyor onlar için. Bu yüzyılın başından itibaren ise sosyalizm uygulamaları deneyen toplumların endüstrileşmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Ruslar, bakmayın siz, resmi belge ve yayınlarının şişinmelerine, Bolşeviklik iktidara geldiğinde basbayağı geri, asyai bir toplumdular. O kadar böyleydi ki bu. Bolşeviklerin baş sorunu sosyalizmi gerçekleştirmekten ziyade Rusya'nın kalkınmasını sağlamak, yani endüstrileşmeyi başarabilmek oldu. Başka bir deyişle, gerçekte endüstri burjuvazisinin endüstri devrimi etiketi altında başarması gereken bir şeyi orada işçi sınıfını temsil ettiğini ileri süren Bolşevik Partisi meydana getirmek zorunda kalıyordu. Zor ve kanlı olmuştur bu iş. Preobrazhenski'yi sosyalist takımından bile bilen azdır. Eski Bolşevik ekolünden bir komitacı. Gözü kara, lafını sakınmaz bir adam. Rusya'da partileri iktidar olduktan sonra bakıyor ki birinci sorun endüstrileşme sorunudur. Buysa ancak kaynak sağlamak, yatırım olanağı biriktirmekle olası. Oysa bir işçi iktidarının proletaryayı sömürmesi olmayacak bir şey. Çareyi köylülerin sömürülmesinde buluyor. Yalnız köylülerin de değil, düşük ücret politikasıyla ücretlilerin, hala yaşamakta olan küçük burjuvazinin. 1925'te yayınladığı ünlü kitabı Yeni İktisat Biliminde endüstrileşmeyi sağlayacak bu uygulamaya ilkel toplumcu birikim yasası adını veriyor. Açık açık sömürünün gereğinden, yağmadan söz ettiği toplumcu eserlerde kaydedilmiştir. Preobrazhenski'nin akıbeti karanlık. Lenin sonrası döneminde Stalin'in çevirdiği türlü dolap sırasında ortalıktan kaybolmuş, ne olduğu da kesinlikle öğrenilememiştir. Genel kanı onun da öteki bir şokları gibi temizlendiği merkezinde. İlginç olan Stalin dönemi endüstrileşmesinin genellikle Preobrazhenski'nin ilkel toplumcu birikim yasasına uygun olarak geliştirilmiş olması. 1936'yı izleyen köylü ve kolhoz ayaklanmalarının bugün bile Rusya'da tarımsal kesimde görülen rejim hoşnutsuzluğu ve keyifsizliğin temelinde belki de Sovyet endüstrileşmesinin kendisine gerekli birikimi köylünün sırtından ücretlilik sürdüğü artı değer bürokrasiye gittiği için elbette işçinin de çıkarmasından ileri geliyor.